Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, bugünkü Endor'un sohbetlerinde hac konusuna devam edeceğiz. Daha doğrusu kültür, edebiyat ve sanatımızda hac konusu üzerinde yoğunlaşacağız. Efendim, hac İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olduğu için asırlar boyunca bu konuda bütün sanatkarlar, edebiyatçılar, efendim söyleyeyim nakkaşlar, ressamlar vesaire hepsi bu konuda güçlerinin yettiğini ortaya koymak hususunda azami gayret göstermişlerdir. Bu sebeple de bizim kültürümüzde, edebiyatımızda, sanatımızda hac konusu uzun konuşmalarla anlatılacak kadar geniş ve zengin bir malzemeye sahiptir. Dolayısıyla biz bu zengin malzemeden bugün sizlerle bir kısmını paylaşalım diye niyet ettik. Edebiyatımızda hac denince önce sanatımızda, kültürümüzde denince önce edebiyatımız öne çıkıyor ve en zengin malzemeyle İslami Türk Edebiyatı yahut eski Türk Edebiyatı dediğimiz alanda ortaya konmuş eserlerle karşılaşıyoruz. Bu eserlerin bir kısmı manzum, bir kısmı mensur, bir kısmı seyahatname dediğimiz türden eserler, bir kısmı hac ibadetinin nasıl yapılacağını bildiren menasiki hac türünden eserler, bir kısmı hac ibadeti için yola çıkanlara bütün bulundukları yerden faraza İstanbul'dan Mekke'ye, Medine'ye kadar geçecekleri yollardaki durumu tarif eden rehberlik kitapları, ki bunlara da Menazili Hac adı veriliyor. Yani hac seyahatnameleri, umumi adı altında bunları toparlayabiliriz. Bunların dediğim gibi bir kısmı Müslümanlar tarafından büyük bir kısmı yazılmış, bir kısmı da konuyu merak eden gayrimüslimler tarafından yazılmış eserlerdir. Bu eserlerin zenginliği, çokluğu konunun önemiyle mütenasip bir mahiyet arz eder. İlk asırlardan beri, yani Hicri 3. asırdan bu tarafa, ki aşağı yukarı 9. yüzyıl ediyor, bütün Müslüman alimler, seyyahlar, Huccac, ziyaretçiler bu manada eserler yazmışlardır. Ancak bu ilk başlardaki eserler genel manada rihle dediğimiz seyahatnamelerin içinde yer alan hacla ilgili bölümlerdir. Daha sonraki ise 5. Hicri yüzyıldan, yani 11. miladi yüzyıldan itibaren yazılmaya başlamış müstakil hac seyahatnameleridir. Mesela meşhur coğrafyacı Yakubi, Kitab-ül Buldan'da Küfe'den Mekke ve Medine'ye ulaşan yol güzergahındaki konak yerleriyle Mekke ve Mescid-i Haram'a dair kısa bilgiler yer vermiştir, bunları anlatmıştır. İbn-i Hurdatbi, El-Mesalik vel-Memalik'te, Kudame bin Cafer Kitab-ül Harac'da aynı şekilde bilgiler vermişlerdir. Ve bu bilgiler yol güzergahı yanında Mekke, Kabe tarihi, Mescid-i Haram'ın özellikleri, Zemzem kuyusu, harem ve hac menasikinin ifa edildiği bölgeler, Mescid-i Nebevi ve Medine hakkında yazılmış bilgilerle doludur. Bu bir manada coğrafi bilgiler vermek ve hacca gideceklere rehberlik yapmak üzere kaleme alınan bu kitapların daha sonra müstakil eserler halinde geldiğini, müstakil eserler halinde yazıldığını görüyoruz. Mesela İbn-i Rüşeyd doğum yeri Sebte'den yola çıkarak 1284-87 yılları arasında gerçekleştirdiği hac seyahatini Mil'ül Ayfe Bima Cuma Bitulil Gaybe fil vichetil vecihe ila ilal harameyn Mekke ve Tayyip'e eserinde anlatmıştır. Bu eserler hakkında daha teferruatlı bilgi vermek bu konuşmanın sınırlarını şüphesiz açacağı için bu konuda Mir'atül Harameyn Eyüp Sabri Paşa'nın eseri Osmanlı kültürünün en önemli eseridir ve hacca gitmeyenler de gitmeye niyet edenler de gidenler de mutlaka bunu okurlardı ki bu içinde hem menasikle ilgili hem menazille ilgili hem tarihle ilgili bu kaynak eserlerden aktarılmış bilgilerle doludur. Bu eserin yanında İbni Batuta'nın hac niyetiyle doğum yeri olan Tanca'dan yola çıkarak yazdığı seyahat hatıralarını, bu da genel manada Rihletü İbni Batuta diye anılıyor. Efendim bu eserinde de hacla ilgili bilgiler mevcuttur. Evliya Çelebi bizim kültürümüz bakımından önemli bir hac seyahatnamesi ise eserinin seyahatnamesinin 9. cildinin cildinde 12 Muharrem 1082 tarihinde İstanbul'dan başladığı hac yolculuğunu anlatmış. Yol boyunca uğradığı yerler yanında Mekke, Medine, buralardaki ziyaret mahalleleri, içtimai hayat, dini yapılar, tekkeler, camiler, türbeler, Medine'de Mescid-i Nebevi, Kabe, Mekke'de Mescid-i Haram ve hac menasikinin icra edildiği yerler ve haccın ifa edilişiyle ilgili çok güzel bir Türkçe ile yer yer bazı nükteler yaparak seyahatnamesinin bir koca cildini buna ayırmıştır. Bunun dışında Avrupalı seyyahların da hac gibi önemli bir ibadeti Avrupa'ya anlatmak üzere, kendi milletlerine anlatmak üzere kaleme aldığı seyahatnameler vardır ki bunlar da ciddi bir yekün tutar. Mesela ben hep düşünürüm, gerek Arapçalar, gerek Osmanlıcalar, gerekse bu yabancıların hac seyahatnamelerinin bir seri halinde konulu yayınlar yapmak üzere Avrupa'da kurulmuş yayın evleri vardır. Mesela bazıları sadece seyahatnameleri neşreder. Bizde de böyle bir hacla ilgili yayınları neşreden bir yayın evinin bulunması ve bunları ala meratibim sırasıyla tarihiyle ciddi biçimde gerekenleri tercüme edip neşre hazırlatması, diğerlerini de Türkçe ve Osmanlıca olanları da belki biraz sadeleştirmeyerek, belki sadeleştirmeden neşretmesi uygun olacaktır. Ama şimdiye kadar bunları kimse düşünmemiştir. Sebebi de herhalde bunların yapılmasından elde edecek gelirin böyle bir yayın evinin hayatiyetini sürdürmesine yetecek miktarda olmamasından kaynaklanmıştır. Halbuki bana göre Diyanet İşleri Başkanlığı sadece bu maksatla oturup böyle bir yayın serisi kurabilir. Buna başkanlık da yapabilir, başkanlığın vakıfı olan Diyanet Vakfı da yapabilir. Başka özel kuruluşlar da yapabilir, tarih kurumu vesaire gibi. Çünkü bunlardaki bilgilerin birçoğu tarihi, bir kısmı dili, ki bu bakımdan dil kurumuna da görevler düşer. Bunlar otururlar, bir fon kurarlar, böyle bir neşriyat yaparlar. Ben burada ibret olması için yabancı seyyahların, yani Avrupalı seyyahların seyahatnamelerinden de bir ikisine temas etmek istiyorum. Bunların bir kısmı şahsi merakla bölgeyi ve bu ibadeti tanınmak için yapılmış seferler olmak yanında, bir kısmı da Avrupalı devletlerin bir takım kişileri, böyle meraklı kişileri bulup yetiştirip oralarda ne oluyor, ne bitiyor, bu İslam dünyası nasıl bir dünyadır, hac ibadeti nasıl bir ibadettir diye daha çok siyasi ve entelijans maksatlı yaptırdığı seferlerdir. Bu seferleri yapacak olan kişilerin de yabancı, yani Hristiyan olduğu için, Müslüman olmadığı için demek belki daha doğru, giremedikleri için Haremeyn bölgesine, bir kısmı gerçekten Müslüman olmuş, bir kısmı Müslüman kılığına girerek oralarda dolaşmış ve gördüklerini yazmıştır. Bu seyyahların ilki paralı bir İtalyan askeri olan Ludovico'dur. 1500'de Venedik'ten yola çıkmış, İskenderiye, Kahire, Beyrut, Trablus, Harep, Şam ve burada tanıştığı bir Hristiyan mühtedi vasıtasıyla Hac kafilesine eşlik eden askeri birliğe asker olarak katılmıştır. Daha sonra da bu şeylerini, hatıralarını efendime söyleyeyim İtalyanca bir kitapta yazmış ve Roma'da 1510 yılında basılmıştır. Bunu efendim İngilizler 1863 yılında, yani yaklaşık 3 yıl sonra efendim Ludovico'nun seyahatnamesi adıyla yeniden neşretmişlerdir. Efendim bu manadaki seyahat kitaplarının bence dikkat çekici olanlarından bir tanesi, Almanya'da ve İngiltere'de şarkiyat tahsili gören ve Arapça öğrenen Johann Ludwig Burckhardt, merkezi Londra'da bulunan Association for Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa adlı bir kuruluş tarafından Fizan üzerinden Sahra'nın güneyine doğru bir keşif gezisiyle görevlendirilmesinden doğmuştur. Arapça konuştuğu için Müslüman kimliği edinmesi amacıyla önce Suriye'ye gönderilmiş, orada yetiştirilmiş, Halep'te Kur'an ve fıkıh dersleri alarak kendini bu konularda da yetiştirmiş, sonra oradan Kahire'ye gitmiş, Sahra seferini gerçekleştireceği güvenilir bir kervan bulamadığı için de bu sefer yönünü Haremeyn'e çevirmiş ve hac yolculuğuna çıkmış. Bakın, bir kişi Arapça'da bildiği, şarkiyat tahsil ettiği için Suriye'ye gönderiliyor, orada dilini geliştiriyor, fıkıh öğreniyor, Kur'an öğreniyor, hadis öğreniyor ve ondan sonra da Müslüman olduğunu ilan ederek Taif'te Mehmet Ali Paşa'nın huzurunda dini konularda sorulan sorulara cevaplar veriyor, imtihan ediliyor. Üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırıyor. 8 Eylül 1814'te Mekke'ye gidiyor ve oradan sonra da Medine'ye gidiyor. Tekrar Kahire'ye dönüyor. Dolayısıyla böyle bir kitap kaleme alıyor. Şimdi burada işte haccın siyasi yönü diye üzerinde biraz sonra duracağım bir mesele zuhur ediyor. Çeşitli devletler Müslümanların bu ibadetine siyaset dolayısıyla merak sararak oralara tabir caizse casuslarını göndermişlerdir. Bunlardan bir başkası İngiliz seyyahı Sir Richard Francis Burton, Oxford'da Arapça öğrenmiş. Daha sonra Royal Geographic Society tarafından Arabistan'ın doğu ve orta bölgelerinin haritasını çıkarmakla görevlendirilmiş. Arapçayı daha iyi öğrenmesi için de Arap ülkelerine gönderilerek yetiştirilmiştir. Bu ülkelerde önce İranlı bir asilzade, yani Arap ülkelerinde kendisini böyle tanıyor. Ardından bir derviş kıyafetine girerek kendisini derviş olarak gösteriyor. Sonunda Afgan asıllı bir İngiliz doktoru kimliğine sahip oluyor. Ezher'de dersler alıyor ve hac yolculuğuna çıkarak 25 Temmuz 1850 işte Medine'ye, 13 Eylül'de de Mekke'ye varıyor. Hac ibadetini yapıyor, aynen bir Müslüman gibi. Sonra Kahire'ye geliyor. Oradan da İngiltere'ye dönüyor ve intibalarını Pilgrimage to El Medine and Mekke adlı eserindeki, bu da 1855'te iki cilt halinde Londra'da basılmıştır. Ve önceki seyahatlerden farklı bir şekilde anlatan bir kitap yazıyor ve çok teferruat veriyor. Dolayısıyla bakınız, İki tane örnekten hareketle bu yabancı seyyahlarda kendi devletlerinin siyasi görüşleri, kendilerinin dini inanışları, İslam ümmetini tanımak, sonra onlar üzerinde bugünlere kadar uzanacak programlar yapabilmek için, daha doğrusu amiyane tabiyle malzemeyi tanımak için ne yapıyorlar? Elemanlarını erkenden yetiştiriyorlar ve bu bölgelere salıyorlar. Dolayısıyla bizim bu bölgeler hakkındaki bilgilerimizden daha fazla bilgi sahibi oluyor ve uzun boylu planlar yapma imkanına sahip oluyorlar. Bu bahsi okuyucularımızın, özellikle daha doğrusu dinleyicilerimizin, özellikle bugün hacca gidenlerin, gitmeye niyet edenlerin okuması için işaret etmek istediğim Hüseyin Vassaf Bey'in kendi haccını, buradan vapurla Cidde'ye kadar gidiyor, oradan da karayoluyla hac edip Mekke ve Medine ziyaretlerini yapıyor. Onun Hac Hatıraları isimli eserini okumalarını tavsiye ederim. Çünkü bu eser bize en yakın ve en son zamanlarda yapılmıştır. Üstelik bunun böyle bir değişik bir kaderi de var. Hatırımda yanlış kalmadıysa 1915 yılında gidiyor. 1925'te eserini yeniliyor ve yeni hali de, son hali de diyelim, Kubbe Altı Akademi yayınları arasında yahut Kubbe Altı yayınları arasında, isim vermekte ben beiste görmüyorum, olsun reklamı olsun, çok güzel bir şekilde resimleriyle beraber neşrediyor. Kocaman muhallet bir eser haline getiriyor. Şimdi onu okuduğunuzda onların yaptığı haclarla bizim yaptığımız, yapacağımız haclar arasındaki uçurumu görmek imkanını sağlıyor. Ve bugünkü insanların ne kadar kolay hac yaptığını, hatta nüktedan bir hacı arkadaşımızın dedesinden dinledikleriyle 1986'larda bana anlattığı şey şu: yahu dedi, dedem bir sene hac hatıralarını anlatsa bitiremeyecek kadar çok maceralı ve uzun bir yolculuktan sonra bu işi yaptı. Biz bugün uçağa bindik, Cidde'ye indik, oradan efendimizin birkaç saatte Mekke'ye geldik, efendim birkaç saatte Medine'ye gittik. Bizimki hacılık midur? Karadeniz bir hemşerimdi, böyle demiştir. Hakikaten insan bakınca maddi şartlar itibariyle onlarınki hacılık, bizimki hacılık değil. Bunu anlıyorsunuz. Ve o zaman biz bugünkü bu yol kolaylıkları ve imkanların kolaylıklarından dolayı haccımızı daha çok manevi tarafıyla ibadetlere yönelmekle, gerçekten hacı olmakla şekillendirmek mecburiyetinde olduğumuzu da anlamalıyız. Dolayısıyla bizim bugün yaptığımız haclar öbür hacıların yaptığı, yani bundan 100 sene önceki hacılarımızın yaptığı haclarla arasında büyük bir fark bulunduğu aşikardır. İmkanları ona göre değerlendirmek gerektiğini bu vesileyle işaret edelim. Efendim, bu hacca gitmeden önce, daha önce de bahsetmiştim, bir takım resmi törenler ve gayri resmi törenler de yapılırdı. Biz bunlara hacı tehniyesi diyoruz. Resmi törenlerden biraz daha önce konuşmamızda bahsettiğimiz için, gayri resmi olanlar, yani hacıları uğurlama ve karşılama, tehniye kelimesinin manası böyle verilebilir. Burada hacca gidecekler, gitmeden önce kendilerini hacca hazırlarlar idi. Ne bakımdan? İki bakımdan. Biri maddi bakımdan, biri manevi bakımdan. Manevi bakımdan hazırlamak, maddi bakımdan hazırlamaktan önce gelirdi. Ben bugün şunu görüyorum. Bugün manevi bakımdan hazırlamak epeyce geri planda kaldı. Halbuki hacca gidecek olan insanların, yani hacı adayı diyoruz biz bunlara, bugün kendilerini manevi bakımdan çok iyi hazırlamaları ve oraya gittikleri zaman da o manevi hazırlıklarının üzerine çok ciddi esaslar bina ederek iyi Müslüman, daha iyi Müslüman, hatta kamil Müslüman olmaya yönelmeleri gerektiği şeklinde özetlenebilir. Ama biz bugün bunları yapmıyoruz. Bir de bugünkü hacca gidenler oradaki bizim hepimizin alıştığı ve beşeri zaaflarımızı da tatmin eden imkanlar sebebiyle daima işin maddi tarafında kalıyoruz. Şöyle bir hatıramdan bahsedeyim ben bu konuyu anlatmak için. 79'da ilk defa hacca gittiğimde ben oradaki karmaşa, gürültü, patırdı, tabii imkanlar bugünkü gibi değil, kalınan yerler çok bugüne nazaran iptidai sayılacak. Ama bizden önceki nesillerin gidişlerinde kaldıkları yerlere göre de çok aliyül ala kabul edecek yerler idi. Buralarda ben şunu gördüm. Kendi kendime şöyle bir hacca gelmiş bir insan olarak Kabe'yi gönlümle tavaf edeyim, gönül gözüm açılsın, ibadetlerimi başka bir aşk-ı şevk ile yapayım da biraz merhale kazanayım, nefsimi körelteyim, manevi vasıflarımı artırayım diye. Fakat oradaki kalabalık ve kargaşadan bunları yapma imkan bulamamıştım. Sonra hocam bana dedi ki, bu zahire aldanma. Hani Hüdayi'nin bir ilahisi var ya, zahirde kalan kişi, güç etme asan işi, gider gayrı teşvişi, tevhide gel tevhide. İşte bu teşviş, yani etrafta olanlara bitenlere bakarak esas gayeden ayrılma konusu hacda hakikaten insanları zorlayan bir husustur. Bu ihtardan sonra ben biraz gönlüme bakabildim. Kendi kendimle baş başa kalacak tenha yerleri seçebildim. Gerçi orada tenha yerler bulmak da mümkün değil. Bu sefer halvet der encümen kaidesini, yani kalabalıkların içinde bulunarak gönlünle, Rabbinle, kendinle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle baş başa kalma imkanını aramak suretiyle bunu değerlendirmeye çalıştım. İşte bu sebeplerle haccın zaten gayesi de insanın kendini yetiştirmesi, kendi kemaline sebep olacak özellikleri bulup çıkarmasıdır. Bu da haccın hikmetlerini bilmekle ortaya çıkabilir. Çünkü hac bilindiği gibi sadece Allah rızası için yapılan bir ibadettir. Ve bu ibadetin neticesinde de insanın derece derece de imkanı olduğu müddetçe, kabiliyeti bulunduğu kadar ilerlemesine, manevi ruhi bir kemal kesbetmesine, kazanmasına, yani kendini manevi ve ruhi yönlerden tenvir etmesine, aydınlatmasına yönelmek üzere yapılan bir ibadettir. Burada bir başka husus daha var. Hac ibadeti hem malen hem bedenen gerçekleştirilen bir ibadettir. Ama mal ve beden konusunda biz biraz işin farklı yönlerine bakıyoruz. Malın çok olduğu zaman bu sefer bir zengin gibi her şeyi bekliyorsunuz. Yani mesela ben şunu söyleyeyim. Hilton'un lüks dairelerinde kalarak hac yapmakla efendim daha mütevazi, daha orta karar yerlerde, yani kendi evlerimizde yaşadığımız gibi yaşayarak hac yapmak arasında bence fark vardır. Hatta o kadar ki son yıllarda umreye gittiğimde gördüğüm şey odur. İnsanların çoğu o lüks otellerdeki soğutulmuş Kabe'ye ta yukarılardan kuş gözüyle bakan, adeta tepeden bakan serin mescitlerde namaz kılarak aşağıya inmemek gibi bir alışkanlık elde edilmiş. İşte bu maddi işlerin ve bedenin, buna eskiler tenperestlik denirdi, yani rahata düşkünlük, bu gibi zaafları sebebiyle yapılan işlerdir. Halbuki hac insan merkezli, insanın ruhi yönlerini geliştirmeye, ahlakını yüceltmeye, dini duygularını ilerletmeye ve hayra teşvike yöneltici bir ibadettir. Zaten bu noktada haccın hikmetlerinden bahsedilirken üç mesele üzerinde durulur. Bunlardan birincisi Allah'ın insanlara yapmalarını emrettiği şeyleri yapmak konusunda Allah'ın kendisine lütfettiğine inanmaktır. Haccın bu. Çünkü bir sürü para sahibi, bir sürü imkan sahibi, bir sürü sıhhatli bedene, bir sürü güce sahip insan bu ibadete zaman ayırıp gidemiyor. O halde burada Allah'ın bu yola çıkan kişiye bir lütfundan söz etmek çok yerinde bir şeydir. Bu ikincisi, insan hacca hazırlanırken yahut hacda bu vazifeyi yerine getirirken ve dönüşte ibadetini tamamladıktan sonra kendi şahsi kabiliyetine göre elde ettiği olumlu gelişmelerdir ki bunda da bir yanlış vardır. Eskiden hacca gidenler döndüklerinde hayattan çekilirler, terazi eline almazlar, efendime söyleyeyim metre ölçmezler, ticari hayattan çekilirler, yalandan uzak durmak için topluluğa karışmazlar. Bu kaide olarak doğru görünse bile fiilen doğru olmayan bir iştir. Çünkü artık metreyi daha hassas ölçen, okkayı daha doğru tartan hacı efendilere ihtiyaç vardır. Üçüncüsü de bu ibadeti yerine getiren insanlar İslam ümmetinin bir parçası olmanın şuuruna ermeleridir ki bunu da ümmet şuurunu geliştirmek için. Burada hac fıkralarından ikisini sizinle paylaşarak bu bölüme son vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi haccın döndükten sonra sağlayacağı insan üzerindeki olumlu etkileridir. Efendim Trakyalı bir zat İstanbul'a gelmiş ve Edirne kapısından yahut Top kapısından İstanbul'a girmiş. Yoldan geldiği için de karnı acıkmış. Kapıdan içeriye girince orada bir börekçi görmüş. Trakyalıların tabiriyle bir börekçi. Bakmış vitrinde yahut dükkanın tezgahında kocaman kocaman puf börekleri var. Kendi kendine düşünmüş, ben bunlardan bir tane yersem karnımı doyururum diye. Oturmuş bir börek istemiş, kendisine getirmişler. Puf böreğinin bir kenarından ısırınca bütün böreğin içindeki hava çıkmış. Ortaya tabiri caizse iki lokmalık bir hamur yığını yahut dilimi kalmış. Yemiş tabii dişinin kovuna gitmemiş. Bir tane daha istemiş, bir tane daha istemiş. 3-5 tane yedikten sonra ancak doymuş. Sonra da aklı başına gelmiş, bunların parası ne kadardır, daha fazla yemeyeyim diye kasaya gitmiş. Kasada bakmış sakallı, efendime söyleyeyim, bir dükkan sahibi bulunuyor. Demiş ki abi Acı Süleyman Efendi demiş, bu böreklerin fiyatı nedir demiş. Kendisine kaç tane börek yendiği sorulmuş ve fiyatını çıkardıktan sonra gözleri fal taşı gibi açılmış bizim Trakyalı kardeşimizin. Demiş ki abi Acı Süleyman Efendi mi, çok değil mi bunlar be ya demiş. Adam evet yahut hayır diyeceğine demiş ki sen benim hacı olduğumu nereden anlıyorsun, anladın? Bir de Süleymanlığıma nereden hükmettin demiş. Adımı nereden bildin? Hakikaten börekçinin adı Hacı Süleyman Efendi'ymiş. Trakyalı'nın cevabı çok esprili. Diyor ki efendim ben senin acı olduğunu diyor, büreklerin paralarının çokluğundan anladım diyor. Pahalı olduğundan. Çünkü hacı böyle insanlara pahalı mal satan kişi gibi algılanıyor. Adanın Süleyman olduğuna da diyor bu büreklerin içine bu rüzgarı tutup doldurmuş olmandan anladım diyor. Bakın o halde hacılığın böyle bir hacılık olmaması lazım. rahmetli Muzaffer Hoca'dan dinlemiştim. Adamın birisi bostana girmiş. Bostanda epey yemiş içmiş, bir kısmını da tahrip etmiş. Ondan sonra bostan sahibi bağırmış. Demiş, Hacı Hoca çık bostandan demiş. Adamı getirmişler, demiş ki ya efendi benim Hacı Hoca olduğumu nereden anladın? Demiş ki bir kere sahipsiz izinsiz buraya girmenden demiş. İkincisi de hacı olduğunu şuradan anladım ki yiyorsun, haram helal vesaire filan düşünmüyorsun. Dolayısıyla bu menfi örnekler birer hac fıkrası ama neyi anlatıyor? Hacca giden insan daha dikkatli, daha helale, harama, hayra, şerre, ölçmeye, biçmeye, izin almaya, destur almaya daha yatkın olmalıdır. İşte bunlar haccın edebiyatımızdaki dini fıkralara konu oluşuyla da alakadardır. Sohbetimizin burasında bir hac ilahisi dinleyerek tekrar konuşmamıza devam edelim inşallah aziz dinleyiciler. Enderun Sohbetleri'nin aziz dinleyicileri, yine bu arada hatırıma bir fıkra geldi. Onu da sizinle paylaşalım. Böylece hac edebiyatının, hac kültürünün fıkra tarafından da bir başka örnek vermiş oluruz. Bu da daha müsbet bir fıkra diyelim. Deminkiler biraz menfilik içeriyor idi. Onlardan, o durumlara düşmekten kaçınmak için onları nakletmiştim. Efendim Allahü Teala'nın Hazreti İbrahim'e bu Kabe'yi inşa et emrini anlattığı ayeti kerimeleri söz konusu ederek vaaz eden bir hoca efendi kürsüye çıkmış. Bu da Karadenizli bir hoca efendi oluyor. Kürsüye çıkmış ve bu ayeti kerimenin tercümesini anlatıyor. Karadeniz fıkralarının çoğu olmuştur ve çok tabii olduğu için Karadeniz fıkrası adını alır diyerek biraz da hemşerilerimize mülayemet gösterelim. Hoca efendi anlatıyor. Allahü Teala ve Tegaddes Hazretleri Hazreti İbrahim aleyhisselama dedi ki ula İbrahim yapba ha buraya bir ev. İbrahim aleyhisselam baktı sağa baktı sola, ula burası tenha bir yer, kelen yok, kecen yok. Döndü Allahü Teala Hazretine dedi ki ya Rabbi ha buraya in yok, çin yok. Ne edeceksin ha buraya evi? Allahü Teala Hazretleri kızdı, gazap etti dedi. Ula yap diyorum sağda. Efendim bu fıkrayı anlatan hocamız derdi ki ayeti kerimede bu yap diyorum sağda teekidi var. Hoca efendi bunu o kadar tabii olarak anlatıyor ki yap diyorum sağda diye vurguluyor. İşte bu da bizim hac edebiyatımızdaki fıkralardandır. Aslında toplansa bunlar bir yekün edebilir. İslam Türk Edebiyatı arasında çalışanların bunları toplamalarında fayda var. Efendim hac konusundaki daha önceki konuşmamızda da ifade ettik. Hac konusundaki zenginlikler epey çoktur. Ve bu zenginliklerin çoğu da edebiyatımıza malzeme olarak intikal etmiştir. Bu intikal eden malzemeden bir kısmının da hacıların uğurlanmaları demiştik. Bu uğurlanma esnasında insanlar hacılara özel bir uğurlamadan bahsediyorum. Gitmeden önce hacca gideceği duyulunca herkes hediyesini alarak hacıyı uğurlamaya evine gider. Hacda yola çıkacağı günde imkan olanlar ayrıca uğurlamaya giderler. Uğurlama şehirlerin büyük meydanlarında yapılır. Çünkü kafileler oradan hareket edilir. Oralarda da eğer büyük bir camiyi, büyük bir alimin türbesi, büyük bir evliyan türbesi vardı. Onun etrafında bu uğurlama gerçekleştirilir. Mesela İstanbul'da Eyüp Sultan Camii bu uğurlamaların daima merkezi olmuştur. Dualar edilir, kurbanlar kesilir, helalleşilir vesaire. Ondan sonra hacılar gidip döndükten sonra da dönenleri belli bir merhalede karşılarlardı. Bu her memlekette farklıdır. Efendim işte Elazığlı hacı işte Maraş'ta karşılanır. Maraşlı hacı bilmem efendim şeyde Antep'te karşılanır. Her yerin hacı karşılama mahalleleri vardı. Oralardan alınır, dualarla, tekbirlerle evine getirilir. Birinci gün hacı efendi yorgun olduğu için istirahat eder. İkinci günden sonra gelenler, gidenler ziyarete başlarlar. Hacı efendi de bunlara birer hediye getirirdi. Eskiden bu hediyeler hakikaten kayda değer hediyelerdi. Şu manada haccın manevi tarafını hatırlatmaya yönelik hediyelerdi. Bunlar daha çok zemzem, hurma, seccade, tesbih, takke, güzel kokular, bizim memleketlerde bulunmayan değişik kokular gibi şeyler olurdu. Çünkü bakın bizde bir kokuya elini uzatıp da ondan koklanan kişi adettir. Salatü selam getirir. Bu adet bugün çok mahdut kaldı. Halbuki ne olursa olsun güzel koku Efendimiz'i hatırlattığı için selam, salatü selam getirmek lazım. Hacdan gelen koku getirdiği zaman o kokuyu her kullanışta insanlar salatü selam getirirler. Ne oluyor? Medine'yi, Efendimiz'i hatırlatıyor. Gelen insanlar hurma getirirler. Bugün artık hurma hediye olmaktan çıktı. Çünkü her an pazarlarda, her yerde bulunabilen bir şey haline geldi. Bence bunun hediye olarak kalması için bu kadar her yere ulaştırılmaması gerekiyor. Neden? Çünkü bir şey yoksa nedreti onun kıymetini idrake daha kolay yol açar. Her zaman mevzul olan bir şey onun kıymetini insanların anlamamalarıyla, alelade bulmalarıyla şey yapılır. Onun için şimdi hatta hurmanın kıymeti yok. Artık hurmayı çikolatalara batırıyorlar, başka şeylere batırıyorlar. Öyle hurmalar, yani bu asrın medeniyetinin getirdiği bazı zararları da içine alan hurmalar geliyor. Halbuki hurmanın kendisi bizatihi şifadır, içinde bulunan çeşitli vitaminler ve madenler bakımından bir kere potasyum deposudur. Bunu kakaoya batırdığınız zaman kakao da, kakaonun şekeri, şeker şurubu olduğunu da düşünürseniz hurmanın size yapacağı fayda ortadan neredeyse kalkıyor yahut yarı yarıya azalıyor. Dolayısıyla hurma çok önemli bir hediyeydi. Zemzem hakeza çok önemli bir hediyeydi. Şimdi zemzem hacca'dan gelenlerin misafirlerine ikram ettiği bir küçük bardak, tadımlık oluyor. Eskiden ben hatırlıyorum 79'daki ilk haccımda Mekke'de görmüştüm. Küçücük teneke kutulara, böyle mataramsı ama küçük. Yani içinde bir yudum zemzem yahut bilemediniz 3 yudum zemzem olan matara kutular, ağızları lehimlenir. İslam kültüründe bütün memleketlerde vardır bu. Vefat etmek üzere olan kişilere, yani haleti nezde bulunan kişilere bu uçları delinerek ağızlarına oradan damla damla zemzem aktılırdı. Yani zemzem de nedreti olan ve insanların şifa niyetiyle içtikleri bir mübarek su idi. Bugün bunun da bir önemi kalmadı. Hatta eskiden bazı insanlar içki vesaire kullanırlarsa zemzem içmekten kendilerini alıkoyarlardı. Neden? Zemzem gibi mukaddes ve mübarek bir suyun bu ağza girmesini kendileri edeben bir hürmetsizlik sayarlardı. Bunlar doğru muydu, yanlış mıydı? Bunların doğru olan tarafları var, yanlış olan tarafları var. Biz onların üzerinde durmayacağız. Onun üzerine din sosyologları, din psikologları vesaireler dursunlar. Bu bizim işimiz değil. Ama böyle bir şey vardı. Efendim tesbih. bugün tesbihin bid'at olduğuna dair kıyametler koparan din adamları var, bir yanlışlık olduğunu söyleyen. Halbuki oralardan gelen, işte buralarda bulunmayan bir takım tesbih malzemesinden yapılma tesbihlerin gelmesi insanları zikre, insanları Allah'ı daima anmaya yönelten bir alet, bir vesile olarak kabul edilen bir şeydir. Elinde tesbih olan, cebinde tesbih olan insan ona her elini uzattıkta ya Allah, ya Elhamdülillah, ya Subhanallah demek mecburiyetinde hisseder. Yani o da bir vesiledir. Meseleye böyle baktığınızda tesbihin önemi biraz daha ön plana çıkar. Ayrıca bir takım özel maddelerden yapılan tesbihlerin de bugün ortaya konmuştur ki bunları çekmek, bunları elinde dolandırmak insanların stresini, huzursuzluğunu vesairesini azaltıyor yahut ortadan kaldırıyor. Bizim tesbihimiz varken stres topu yahut stres alıcı oyuncaklar yoktu. Şimdi bugün bu oyuncaklarla mı stresimizi atalım? Ben oyuncak dediğime bakmayın, koca koca insanların ellerinde bulunuyor bunlar. Yoksa cebimizde taşıdığımız bir tesbih ve hatırımıza geldiği zaman oradan o tesbihi çekerken Allah, Subhanallah, Elhamdülillah diyerek her zaman yapmadığımız bir vazifeyi, yani zikri yerine getirelim. Buna bir vesile ittihaz edelim. Tabii bunlar olmadığı zaman da zikir yapmak lazım ama bunlar dediğim gibi vesile oluyor. Hayra vesile oluyor. Mesela takke konusunda eskiden her insanın evlendiği zaman çeyizinde, her genç kızın daha doğrusu kendi eliyle eşi olacak kişinin kullanması için yaptığı bir takke bulunurdu. Efendim ayrıca ben şunu biliyorum. Takkeciler esnafı denen bir esnaf vardı. Onlar değişik şekillerde takke yaparlardı. Mesela bunlardan bir tanesi, bazı hanımlar, saliha hanımlar takkeleri yaparken onlara soktukları her iğne için, her çektikleri iplik için bir İhlas-ı Şerif okurlardı. Efendim bunun ne faydası var? Vallahi bunun bir faydası yok demek mümkün değil. Çünkü bunu okuyan ibadet niyetiyle onu öyle örüyor. Efendim takan da böyle bir şeyi ben başıma takıyorum diyor. Benim mesela cebimde hanımın bana çeyizinde getirdiği takke hep durur. Fakat biz bundan o kadar uzaklaştık ki cebimde durduğu halde çoğu kere namaz kılarken o takkeyi başıma koyma alışkanlığından uzaklaştığım için farkına varmam cebimde olduğunu. Ne oluyor? Halbuki takkesi cebinde olan bunu takması lazım. Biz takke takmaya takmaya cebinizde taşırken bile bu hale düştük. Bir de Çin malı, efendime söyleyeyim, uyduruk, dantelli, bilmem neli takkeleri, hatta koca koca hoca efendilerin taktığını görünce iyice hayıflanmıyor değilim. Halbuki bizim kültürümüzde dünya kadar takke çeşidi var ve bu takkeler de çeşitli tarikatların takkeleri olarak insanların hangi meşrepten olduklarını da ifade eder. Dolayısıyla bu gelen hediyelerin de bence sosyal psikoloji açısından bir önemi var. Ama biz bunları kaybettik. Eskiden yine çeyizlerde seccadeler bulunurdu. Kabe'den gelenlerin getirdiği seccadeler genç kızların çeyizlerinde saklanırdı. Halbuki bugün Kabe'den gelen seccadelerin çoğu faraza İstanbul'dan oraya gitmiş, fabrikasyon olarak dokunmuş, sonra oradan tekrar bize gelmiş oluyor. Dolayısıyla bir özelliği yok, mahalli bir özelliği yok. Dolayısıyla bu hac ve umre hediyelikleri konusu da efendim önemli bir meseledir ve hacı tehniyelerinde bunlar da önemli ikram edilir. Alanlar memnun olurdu, getirenler memnun olurdu. Şimdi bugün böyle bir özellik yok. Netice itibariyle bunlara da dikkat etmek icap eder. Ben bu vesileyle bakın bugün pek bilinmeyen, uygulaması da olmayan pek çoklarında bid'at olarak bakacakları bir hususu da hatırlatmak istiyorum. Edirne müftüsü adıyla şöhret yapmış Fevzi Efendi, İyanül Mesalik adlı eserinin sonundaki şiirler arasında Hazreti Peygamber'e hitaben yazmış olduğu, orada ders okuturken hastalanmış bir arzu hali yer vermiş. Yani insan hastalanıyor orada ders okuturken ve sonra bir arzu halde bulunuyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a halini arz ediyor. Ne diyor? Ya Resulallah, sahihan, salimen geldim sana. Şimdi lakin hasta düştüm, eyle bir derman bana. Her kerim mihmanını taltif eder çün ez kadim. Sen ise kanı keremsin, kıl bana bahşi şifa. Hasta olmuştu ya, her ikram sahibi misafirini eskiden beri en iyi şekilde ayarlar. Sen ise insanlara ikram edenlerin en zengini, en keremlisi, en cömertisin, bana şifa kıl. Gerçi Şafii fil hakika Hazreti Allah'tır, anca makbuldür onun indinde ettiğin rica. Gerçi Şafii olan aslında Allah'tır ama senin gibi değerli bir kulun onun nezdinde bana tavassut ederek benim için ricada bulunması da onun indinde, yani Allah-u Teala'nın indinde nedir? Çok makbuldür. Rahmedip de bu marizin haline ya seyyidi, bir rica kıl an karip eşfihi ya Rabbena. Benim halime acı ya Rabbi, ya Resulallah ve yakın en kısa zamanda bana şefa etmesi için Allah'ın, Allah-u Teala'ya bir ricada bulun. Fevzi'yi bu pisteri bimariyi de terk etmeyip eyle ihya avdeti sıhhatle ey dostu hüda. Fevzi Efendi bu hasta yatağında terk etme ya Resulallah. Allah nezdinde şefaatçi olduğun gibi benim şifa bulmak için de Allah'a müracaatta bulun ve sıhhat ve afiyetle memleketime dönmeyi nasip eyle diye bir ricada bulunuyor. Ben efendim bu konuda Yunus Emre'nin bir şiiri vardır ki o şiiri bana göre haccın önemini, menasikini anlatan çok kısa ve özlü bir şiirdir. Onunla hatmi kelam edip sohbeti kesmek isterim. Yunus Emre bir şiirinde diyor ki, Allah evi ziyarettir, ben ana varmak isterim. Muhammed'in güzel nurun gözümle görmek isterim. Hacılar deve katarlar, kum denizine batarlar, taşı şeytana atarlar, ben anı vurmak isterim. Acep Allah'ın işine, yazmış kayanın başına, Hacerül Esved taşına yüzümü sürmek isterim. Bakın burada Hacerül Esved taşına yüz sürmek meselesi üzerinde bir iki söz söylemek ihtiyacını hissediyorum. Bugünkü hacıların, umrecilerin çoğu Hazreti Hacerül Esved'e yüz sürmek için oradaki bütün insanları kırıp geçirmeyi, onlara eziyet etmeyi, onları dirseklemeyi, hatta tekmelemeyi, kendisine yol açmayı haccın olmazsa olmazı, umrenin olmazsa olmazı kabul ediyorlar. Ben pek çok insanla karşılaşmışımdır ki ben her tavafımdan sonra mutlaka Hacerül Esved'i ziyaret ederim, şöyle bir girerim, bir hamle ederim filan diye yaptıklarını anlatıyor. Halbuki Hacerül Esved tavafın başlangıç noktasının belirlenmesi için konulmuş bir taştır ve insanlara böyle eziyet ederek ona yüz sürmek yahut ziyaret etmek gerekmez. Hazreti Ömer'in dediği gibi, peygamber sana hürmet göstermeseydi ben seni selamlamazdım bile. Biz uzaktan selamlayıp mümin ve müminata zarar vermemeliyiz. Çünkü Müslüman elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kimsedir. Onun için acep Allah'ın işine diyor Yunus. Yazmış kayanın başına, Hacerül Esved taşına yüzümü sürmek isterim. Yunus haydur, sözüm haktır. Hiç rızkım malım yoktur. Çoktur günahlarım çoktur. Boynumdan ırmak isterim. Bu şiir aynı zamanda Yunus'un hacca gidemediğini ama gitme arzusunda bulunduğunu da gösteren güzel bir şiirdir. Bu konuda Yunus Emre'nin başka şiirlerinde de hacla ilgili bilgiler vardır. Onlardan birisini daha sizinle paylaşalım. Hepinizin bildiği gibi ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır adlı şiirinde ilim insanın kendisini bilmesidir. Hükmünün vardığı, yer aldığı şiirde şöyle diyor Yunus Emre. Yunus Emre der hoca, gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Efendim bu gönüle girmek meselesi de hacın tasavvufi boyutu olduğu kadar şer'i boyutunun da önemli bir kısmıdır. Nitekim Yunus bir başka şiirinde hacca gidip gönül kırmaya devam edenleri de şöyle kınıyor. Aksakallı bir hoca bilemez halinice, emek vermesin hacca bir gönül yıkar ise. Bin kez hacca vardın ise, bin kez gaza kıldın ise, bir kez gönül kırdın ise, gerekse var yollar doku. Yani bu hac yollarında bin kere git gel, bunu yapman bir gönül yapmaktan önemli değildir. Bir başka şiirinde, gönül mü yey, Kabe mi yey, eğit bana aklı eren, gönül yey durur zira, kim gönüldedir dost durağı. Yani bu da Farsça bir hepinizin kulağında bulunduğunu zannettiğim şiiri hatırlatıyor. Kabe bünyadı halili azerest, dil nazargahı celili ekberest. Kabe Hazreti İbrahim'in yaptığı bir binadır. Gönül ise Allah'ın nazargahı olan bir evdir. O halde gönül yapmaya devam edelim. Sözlerimizi Hazreti Hüdayi'nin mısralarıyla bitirelim. Acep mi Kabe'den eşref olursa Kamil'in kalbi, bunu can ile iska et efendi kavli sadıktır. Binası Kabe'nin mahluk işidir sengü hak ile, gönül hot desti kudretle yapılmış sun-u haliktir. Kalbi kamil Kabe'den eşreftir okursan sebak, Kabe'yi mahluk yaptı kalbi sun-u pak. Netice itibariyle bu ibadetlerin gönül Kabe'sini yapmak, gönlü Kabe haline getirmek, gönüller yapmak, gönlümüzü ıslah etmek, kendimizi ıslah etmek manasına geldiğini hatırlayalım ve bu niyetle Hüccac-ı Müslimi'nin haclarını yapmasını, bayrama erişmesini, sıhhat ve afiyetle memleketlerine dönmesini niyaz edelim. Allah gidemeyenlere de oraları ziyaret etme imkanını lütfetsin diyelim. Amin. Efendim.